13. ayrım. Eva kalbinin hızlı hızlı çarpmaya başladığını fark etmişti. Igor'un açıkça onu öldürdüm demesi gerekmiyordu. Belli ki öldürmüştü. Ben sensiz var olamam. Kim bizi ayırmaya ya da hayatımızdaki şu anı, kısacık birlikteliğimizi mahvetmeye kalkarsa, hak ettiği muameleyi görür. Bu onların öldürülmeyi hak ettikleri anlamına geliyor olabilir miydi? Daha önce de Eva fark etmeden böyle bir şey olmuş muydu acaba? Eva içmeye devam etmiş, Igor da gevşemeye başlamıştı. Yüreğini başka kimseye açmadığı için aralarındaki sohbetlere bayılıyordu. Aynı dili konuşuyoruz diye devam etmişti. Dünyayı aynı gözlerle görüyoruz. Birbirimizi ancak aşka her şeyden üstün tutanlara bahşedilen bir kusursuzlukla tamamlıyoruz. Dediğim gibi, ben sensiz var olamam. Çevremizdeki süper sınıfa bir bak. Bir hayır derneği müzayedesinde işe yaramaz bir nesneye bir servet ödemeye ya da Ruanda'daki evsiz barksızlara yardım etmek, Çin'deki pandaları kurtarmak üzere para toplamak amacıyla düzenlenen bir akşam yemeğine katılmaya hazır oldukları için kendilerinin çok önemli olduğunu sanıyorlar. Topluma karşı ne kadar duyarlı olduklarını düşünüyorlar. Pandalarla evsiz barksızların bir farkı yok onların gözünde. Yararlı bir şey yaptıkları için kendilerini çok özel sanıyorlar. Sıradan insanlardan çok üstün görüyorlar kendilerini. Hiç savaşa gittiler mi acaba? Ne gezer? Savaşlara yol açan onlardır. Ama savaştıkları hiç görülmemiştir. Savaş iyi giderse kaymağını onlar yer. İyi gitmezse suçlanan başkaları olur. Onlar kendilerine aşıktır. Sevgilim, sana bir şey sormak istiyorum. Tam o sırada bir sunucu sahneye çıkarak geceye katılan herkese teşekkür etmişti. Toplanan para Afrika'daki göçmen kamplarında yaşayanlara ilaç almak için kullanılacaktı. Igor, Eva'yı duymamışçasına söylemediği bir şey var diye devam etmişti. Toplanan paranın yalnızca %10'u hedefe ulaşacak. Geri kalanı bu gecenin, bu akşam yemeğinin masraflarına, tanıtıma ve organizatörlere gidecek. Kısacası her şeyden önce bu parlak fikri bulanlara akıllara durgunluk veren paralar ödenecek. Yoksulluğu daha da zengin olmanın bir yolu olarak kullanıyorlar. Öyleyse biz neden buradayız? Burada olmamız gerekiyordu ondan. İşimin bir parçası bu. Ruanda'yı kurtarmak ya da göçmenlere ilaç göndermek gibi bir niyetim yok benim. Ama en azından böyle bir niyetim olmadığını biliyorum. Bu gece buraya gelen öteki konuklar paralarıyla vicdanlarını ve ruhlarını suçlarından arındırmaya çalışıyorlar. Ruanda'da soykırım sürerken arkadaşlardan oluşan küçük bir ordunun masraflarını karşıladım. 2000'den fazla insanın ölmesini önlediler. Biliyor muydun? Hayır, hiç söylemedin ki. Söylememe gerek yoktu. İnsanlara önem verdiğimi biliyorsun. Müzayede küçük bir Louis Vuitton seyahat çantasıyla başlamış, çanta mağazalardaki fiyatın 10 katına satılmıştı. Igor müzayedeyi hiç karışmadan izlerken Eva spumantesini içiyor, o soruyu sorup sormaması gerektiğini düşünüyordu. Bir ressam bir Marilyn Monroe filminin müzikleri eşliğinde dans ederken bir resim yapmıştı. Herkesin gözünün önünde tamamlanan sanat yapıtı için artırmalar tavan yapmıştı. Sonunda Moskova'da küçük bir apartman katı fiyatına satılmıştı resim. Bir kadeh şarap daha, satılan bir yapıt daha, yine olmadık bir fiyata. Eva o gece o kadar çok içmişti ki Igor onu otele taşıyarak götürmek zorunda kalmıştı. Igor tarafından yatağa yatırılıp uykuya dalmadan en sonunda soruyu sorma cesaretini bulmuştu Eva. Peki ya seni terk edersem? Bir daha bu kadar içme, cevap ver bana. Böyle bir şey asla olmaz. Mükemmel bir evliliğimiz var bizim. Sağduyu geri dönmüştü. Ama Eva artık bir mazereti olduğunu bildiği için olduğundan da sarhoş görünmeyi seçmişti. Evet, ama ya terk edersem? Geri döndürürüm seni. İstediğimi elde etmekte üstüme yoktur. Her şeyi yok etmek pahasına da olsa. Ya başka bir adamla tanıştıysam? Igor Eva'ya hiç öfkelenmeden neredeyse sevecenlikle bakmıştı. Dünyadaki bütün erkeklerle yatsam bile sana olan aşkım sürer. O günden sonra mutluluk gibi görünen şey bir karabasana dönüşmeye başlamıştı. Bir canavarla, bir caniyle evliydi Eva. Bir kabile savaşına müdahale etmek için paralı askerlerden oluşan bir ordu kurmakta neyin nesiydi ki? Evliliklerin huzurunu bozmasınlar diye daha kaç kişiyi öldürmüştü acaba? Bütün bunlarda savaşın, Igor'un geçirdiği travmaların, yaşadığı zorlukların payı olduğunu düşünebilirdi. Ama aynı şeyleri pek çok kişi de yaşamıştı ve onlar bütün bu yaşadıklarından sonra ilahi adaleti yerine getirmekle, bir büyük planı gerçekleştirmekle yükümlü oldukları inancına varmamışlardı. İkisinden biri ne zaman bir iş gezisine çıkacak olsa Igor, ben kıskanç değilim derdi. Çünkü sen benim seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Ben de senin beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Evliliğimize hiçbir şey zarar veremez. Eva bunun aşk olmadığına her zamankinden daha fazla inanmıştı. Hastalıklı, ürkütücü bir şeydi bu. Ya kabullenip hayatının sonuna kadar korku içinde bir tutsak olarak yaşayacaktı, ya da bir an önce ilk fırsatta kendini özgür kılacaktı. Pek çok fırsat çıkmıştı ama en ısrarcısı, en inatçısı gerçek bir ilişki kurmayı hayal ettiği sonuncu erkekti. Moda dünyasının gözlerini kamaştıran, her geçen gün biraz daha ünlenen ve göçebe kabilelerin dinsel bir azınlık tarafından dayatılan terör saltanatıyla hiç ilgisi olmayan, sağlam ahlak değerlerine sahip olduğunu bütün dünyaya göstermek için ülkesinden büyük paralar alan moda tasarımcısı. Dünyayı her geçen gün biraz daha kendine hayran bırakan bir adam. Moda defilelerinde ne zaman buluşsalar sırf Eva ile bir otel odasına kapanıp, çoğu zaman sevişmeye bile gerek görmeden, huzur içinde birlikte olabilmek için tüm işlerini bir yana bırakıyor, tüm yemek randevularını iptal ediyordu. Televizyon seyrediyorlar, yiyip içiyorlar, o ağzına içki sürmediği halde parklarda yürüyüşlere çıkıyorlar, kitap evlerine uğruyorlar, hiç tanımadıkları insanlarla sohbet ediyorlardı. Geçmişten pek az söz ediyorlar, geleceğin sözünü bile etmiyorlar, bol bol şimdiden konuşuyorlardı. Eva elinden geldiğince direnmiş ve ona asla aşık olmadığı halde adam her şeyi bırakıp Londra'ya taşınmasını önerdiğinde hemen kabul etmişti. İçinde yaşadığı cehennemden kurtuluşun biricik yolu buydu. Eva'nın telefonunda bir mesaj daha beliriyor. Olamaz, 2 yıldır hiçbir bağlantıları olmadı ki. Az önce senin uğruna bir dünyayı daha yok ettim Katyuşa. Mesaj kimden? En küçük bir fikrim yok. Numara gözükmüyor. Aslında dehşete kapıldığını söylemek istiyordu. Geldik sayılır, unutma, fazla vaktimiz yok. Limuzinin Hotel Martinez'in girişine yanaşması gerekiyor. Genç yaşlı pek çok insan, polisin iki yana yerleştirdiği demir korkulukların ardında bir ünlüyü yakından görebilme umuduyla bütün gün bekliyor. Dijital kameralarıyla fotoğraf çekiyor. Arkadaşlarına kimi gördüklerini anlatıyor. İnternet üzerinden bağlı oldukları sanal gruplara mesaj gönderiyorlar. O zafer anı geldiğinde bir aktris, bir aktör, hatta bir TV sunucusunun bir anlık bakışını yakaladıklarında o uzun bekleyişin yorgunluğunu unutuyorlar. Şöhret endüstrisi yalnızca onlar sayesinde varlığını sürdürdüğü halde güvenli bir uzaklıkta tutuluyorlar. Stratejik noktalara yerleştirilmiş korumalar, otele giren herkesten orada kaldıklarını ya da bir randevuları olduğunu kanıtlamalarını istiyor. Bu durumda ya oda anahtarı yerine geçen manyetik kartınızı çıkarıp göstermek zorunda kalıyorsunuz ya da herkesin gözleri önünde geri çevriliyorsunuz. Eğer bir iş toplantınız varsa ya da barda içki içmeye davet edilmişseniz adınızı güvenlik görevlilerine veriyorlar. Sizin de söylediğinizin doğru olup olmadığı anlaşılıncaya kadar ortalık yerde beklemeniz gerekiyor. Koruma elindeki telsizle resepsiyonu arıyor ve siz dakikalarca orada bekliyorsunuz. Sonunda milletin ortasında aşağılandıktan sonra içeriye alınıyorsunuz. Limuzinlerle gelenlere ise hiç kuşkusuz çok farklı davranılıyor. Maybach'ın bir kapısını şoför, öbür kapısını otel kapıcısı açıyor. Kameralar Eva'ya çevriliyor ve çekmeye başlıyorlar. Kim olduğunu hiç kimse bilmese de, Martinez'de kaldığına ve gösterişli bir arabayla geldiğine göre önemli biri olmalı. Belki de birlikte geldiği adamın metresidir. Eğer öyleyse ve adam evlilik dışı bir ilişki yaşıyorsa, çektikleri fotoğrafları skandal peşinde koşan gazetelerden birine gönderebilecekler demektir. Kim bilir? Belki de bu güzel sarışın Fransa'da henüz tanınmayan ünlü bir yabancı yıldızdır. Daha sonra onun adına sosyete dergilerinden birinde rastlayacaklar ve bir süre önce ona çok yaklaştıkları için mutlu olacaklardır. Hamit, demir korkuluklara yaslanan küçük kalabalığa bakıyor. Böyle şeylerin hiç olmadığı bir yerde yetiştiği için bugüne kadar bu olayı hiç anlayabilmiş değil. Bir keresinde bir dostuna, ünlülere neden bu kadar büyük ilgi gösterildiğini sormuştu. Onların hepsinin o ünlünün hayranları olduğunu sanma demişti dostu. İnsanlar en eski zamanlardan beri erişilmez ve gizemli bir şeye yakın olmanın kendilerine uğurlu geleceğine inanırlar. O yüzden guruları ve kutsal yerleri ziyaret etmek için haç yolculuklarına çıkarlar. Ama Khan, her zaman ortalıkta görünmeyen bir ünlünün uzaktan da olsa bir bakışını yakalayabilecekleri her yer olabilir. O ünlünün şöyle bir el sallayışı, tapınan kalabalığa tanrılar sofrasından atılmış bir lokma gibi gelir. Her yerde aynıdır bu. Daha çok ayinleri andıran o kalabalık pop konserlerini ya da sırf süper sınıf üyelerinin kapalı gişe oynayan bir oyuna girişini ve çıkışını görebilmek için tiyatronun kapısında bekleşen insanları düşün. Bir topun peşinden koşan bir avuç adamı seyretmek için futbol statlarına koşan kalabalıkları düşün. Şöhretlerin birer idol, birer ikon oldukları da söylenebilir. Bir bakıma kiliselerde gördüğüm resimlere benzerler ve gençlerin ya da ev kadınlarının yatak odalarına, hatta onca zenginliklerine rağmen onların şöhretine imlanan, sanayi patronlarının ofislerine astıkları birer tapınma nesnesi haline gelebilirler. Arada bir tek fark var, bu durumda halk başyargıçtır. Bugün alkışlayanlar yarın bir dedikodu dergisinde idolleriyle ilgili bir rezaleti okuduklarında aynı ölçüde mutlu olabilirler. O zaman şöyle diyeceklerdir. Zavallıcık, çok şükür onun yerinde değilim. Bugün idollerine tapınanlar yarın onu taşa tutabilir, en küçük bir vicdan azabı duymadan çarmıha gerebilirler. 13.37 İşte bu sabah gelen ve makyajları ve saçlarının yapılmasıyla moda defilesinin başlaması arasında 5 saati iPod'ları ve cep telefonlarıyla oyalanarak geçirmekte olan öteki kızların tersine Yasmin kitap okuyor, bir şiir kitabı. İki yol ayrılıyordu sararmış bir ormanda. Birinden birini seçmeliydim bir an önce. Uzun süre durup baktım birine, uzanıp gidiyordu ağaçların altında. Eğrile büküle göz alabildiğine. Öbür yolu seçtim sonunda aynı güzellikte. Çok daha çekici ilkinden belki de. Albenili ve çimenlerle örtülü boydan boya. Ne ki oradan geçenler daha önce, aynı ölçüde aşındırmışlardı ikisini de. Ve o sabah kaplıydı o iki yolda. Kimsenin ayak basmadığı yapraklarla. Ah bir başka gün ilk yolda karar kıldım. Her yolun başka bir yola vardığını bildiğimden. Kuşkuluydum bir gün geri döneceğimden. Yıllar yıllar sonra bir gün şöyle diyeceğim iç çekerek. İki yol ayrılıyordu bir ormanda ve ben vurdum daha az gidilmiş yola ve buradaydı işte bütün farkta. Yasmin daha az gidilmiş olan yolu seçmişti. Bu ona pahalıya patlamış olsa da değmişti. Bazı şeyler tam zamanında olur. Aşk da en çok ihtiyacı olduğu anda çıkmıştı karşısına ve hala orada onunlaydı. İşini aşkla, aşk uğruna ve aşk sayesinde, daha doğrusu belirli birine duyduğu aşk sayesinde yapmıştı. Yasmin'in gerçek adı Kristin'di. CV'sinde bir Kenya gezisinde Anna Dieter tarafından keşfedildiği yazıyordu. Ama bu konuda pek az ayrıntı vardı. Belli belirsiz çocukluğunun, bir iç savaşın ortasında acılı ve açlık içinde geçtiğinden söz ediliyordu. Aslında kara derili olmasına karşın Belçika'nın Antwerp kentinde dünyaya gelmişti. Ruanda'daki Hutular ve Tutsiler arasında bitmek bilmeyen çatışmalardan kaçmış bir ana babanın kızıydı. 16 yaşındayken bir hafta sonu annesinin bitmez tükenmez temizlik işlerine yardım ediyordu ki, adamın biri yanlarına gelip kendini tanıtmış, fotoğrafçı olduğunu söylemişti. Kızınız çok güzel demişti, bana modellik yapmasını isterim. Şu taşıdığım çantayı görüyor musun? Temizlik malzemeleriyle dolu. Kızımın iyi bir okula gidebilmesi, bir gün üniversiteyi bitirmesi için gece gündüz çalışıyorum. Daha 16 yaşında. Fotoğrafçı kartvizitini Kristine uzatarak, bu iş için ideal yaş demişti. Fikrinizi değiştirirseniz beni arayın. Yürüyüp gitmişler ama annesi Kristin'in kartviziti sakladığını fark etmişti. Sakın yutma bu numaraları. Bu senin dünyan değil. Seni yatağa atmak istiyorlar, hepsi bu. Kristin bütün bunlardan habersiz değildi. Sınıfındaki bütün kızların onu kıskanmasına, bütün oğlanların onu partilere götürmek istemesine karşın kökenlerini ve sınırlılıklarını çok iyi biliyordu. Aynı şey bir kez daha olduğunda yine inanmamıştı. Dondurma almaya gittiğinde yanına yaklaşan yaşlıca bir kadın, kendisinin bir moda fotoğrafçısı olduğunu söyleyerek güzelliğini öve öve bitirememişti. Kristin kadına teşekkür ederek kartvizitini almış, onu arayacağına söz vermişti. Oysa manken olmak onun yaşındaki her kızın hayallerini süslediği halde Kristin'in hiç de öyle bir niyeti yoktu. Gel gelelim benzeri bir olay 3 ay kadar sonra bir kez daha yinelenmiş, Kristin çok pahalı giysilerin satıldığı bir mağazanın vitrinine bakarken, mağazanın sahibi dışarı çıkarak ne iş yapıyorsun diye sormuştu. Aslında ne yaptığımı düşündüğümü sormalıydınız, veterinerlik okumayı düşünüyorum. Bence yanlış yoldasın, bizimle çalışmayı düşünmez misin? Giysi satmaya ayıracak zamanım yok, vakit buldukça anneme yardım ediyorum. Sana bir şey satmanı önermiyorum. Bizim tasarımlarımızı giyerek birkaç fotoğraf çektirmeni istiyorum. Eğer birkaç gün sonra meydana gelen bir olay olmasaydı, bütün bu karşılaşmalar evlenip çocukları dünyaya geldiğinde, ailesi tarafından sevilen ve işinden başka bir şey düşünmeyen bir kadın olduğunda, hatırlayacağı birkaç hoş anı olarak kalacaktı. Birkaç arkadaşıyla birlikte bir gece kulübünde dans edip eğleniyordu ki, 10 oğlan bağırarak içeriye dalmıştı. Oğlanlardan 9'unun ellerinde uçlarına jilet takılmış sopalar vardı. Herkese dışarı çıkmalarını emrediyorlardı. Millet paniğe kapılmış, kaçmaya başlamıştı. Kristin ne yapacağını şaşırmıştı ama içgüdüleri olduğu yerde kalmasını ve başka tarafa bakmasını söylüyordu. Ne ki bir şey yapmasına fırsat kalmadan 10. oğlanın cebinden bir bıçak çıkardığını, arkadaşlarından birine doğru ilerlediğini, arkadan yakalayıp boğazını kestiğini görmüştü. Çete aynı hızla çekip gitmişti. İçeridekiler çığlıklar atıyor, kaçmaya çalışıyor ya da yere çökmüş ağlıyorlardı. Birkaçı çok geç olduğunu bilseler de belki yardım edebiliriz diye kurbanın yanına koşmuşlardı. Kristin gibi ötekiler de taş kesilmiş olup biteni izliyorlardı. Kristin öldürülen çocuğa da, öldüreni de tanıdığı gibi cinayetin nedenini de biliyordu. Gece kulübüne gelmeden kısa bir süre önce gittikleri bir barda kavga çıkmıştı. Ama bulutların üzerinde yüzer gibiydi. Sanki bütün bunlar bir rüyaydı. Birazdan ter içinde uyanacak, kabus gördüğünü anlayıp rahatlayacaktı. Oysa bu bir rüya değildi. Çok geçmeden kendine gelmişti. Bir şeyler yapmaları için boş yere haykırıyor, durduğu yerde çığlıklar atıyor. Çığlıkları insanları daha da ürkütmekten başka bir işe yaramıyordu. Bir süre sonra silahlı polisler, ardından sağlık görevlileri ve sivil polisler gelmişlerdi. Gençlerin hepsini duvarın önüne dizip sorgulamaya başlamışlar. Kimliklerini, cep telefonlarını ve adreslerini almışlardı. Çocuğu kim, niçin öldürmüştü? Kristin hiçbir şey söyleyememişti. Üstüne bir örtü örtülen cesedi alıp götürmüşlerdi. Kristin'i bir hap almaya razı eden bir hemşire kesinlikle araba kullanmamasını, eve ya taksiyle ya da bir kamu taşıtıyla dönmesini söylemişti. Ertesi sabah erkenden telefon çalmıştı. Dünyadan kopmuş görünen kızıyla evde kalmaya karar veren annesi açmıştı telefonu. Ama polis Kristin'in kendisiyle konuşmakta diretiyor, öğleye kadar karakola gelip adını verdiği bir komiseri bulması gerektiğini söylüyordu. Annesi karşı çıkınca polis gözdağı vermiş, böylece Kristin ile annesinin yapacakları bir şey kalmamıştı.